Ayrım 9. Tatlı Bela. Jamie McQuarrie. Sayfa 167. 9. bölüm. Söz. Finch başını salladı. Tamam, şimdi Parker'la mısın yoksa Travis'le mi? Kafam karıştı. Parker benimle konuşmuyor. Dolayısıyla o mesele şu sıralar biraz havada, deyip zıplayarak sırt çantamı düzelttim. Sigarasının dumanını üfleyip eliyle diline yapışmış bir parça tütünü aldı. O zaman Travis'le mi berabersin? Biz arkadaşız Finch. Herkesin ikiniz arasında ayrıcalıklı arkadaşlık tarzı acayip bir şeyler döndüğünü düşündüğünün farkındasın, değil mi? Umurumda değil. İstediklerini düşünsünler. Ne zamandan beri? Benim tanıyıp sevdiğim endişeli, gizemli, ketum Abby'ye ne oldu? Bütün bu söylentiler ve varsayımların stresine dayanamayıp öldü. Bu çok fena. Onu parmağımla gösterip gülmeyi özleyeceğim. Finch'in koluna bir yumruk attım. O da güldü. İyi, rol yapmayı bırakmanın zamanı gelmişti zaten dedi. Ne demek istiyorsun? Tatlım, hayatının çoğunu rol yaparak geçirmiş birisiyle konuşuyorsun. Seni 5 kilometre öteden tespit etmiştim. Ne demeye çalışıyorsun Finch? Gizli bir lezbiyen olduğumu mu? Hayır, bir şeyler gizlediğini. O yelekler, Parker Heist'le pahalı restoranlara giden ağırbaşlı seçkin kız havaları falan. Bu sen değilsin. Ya küçük bir kasabada striptizciydin ya da rehabilitasyondan çıkıp geldin. Benim tahminim ikincisi. Kahkahalarla güldüm. Berbat tahmin yapıyorsun. Peki sırrın ne o zaman? Sana söyleseydim artık sır olmazdı, değil mi? Şeytani bir gülümseme hatlarını sertleştirdi. Ben sana benimkini gösterdim. Şimdi sıra sende. Sana kötü haberi veren olmak istemezdim Finch. Ama cinsel yönelimin tam olarak bir sır sayılmaz. Hassiktir. Ve ben de gizemli seks kedici tarzı bir çekiciliğimin olduğunu düşünüyordum deyip sigarasından bir nefes daha aldı. Nasıl bir yanıt alacağından korkarak sordum. Aile hayatı nasıldı Finch? Annemle aram harikadır. Babamla aramızda çözmemiz gereken bir sürü mesele oldu ama hepsini hallettik. Mick Abernethy'den bir baba olarak nefret ediyorum. O da kim? Kıkırdadım. Gördün mü? Kim olduğunu bilmiyorsun. Hiç de büyük bir olay değil. O kim? Rezi bir adam. Kumarbaz, içki, öfke. Ailemin kanında var. Amerika ile buraya gelmemizin nedeni bana taze bir başlangıç yapma fırsatı sağlamaktı. Alkolik bir yıldız eskisinin kızı olarak bilinmenin yükünü taşıyamayacağım bir yerde olmak için buraya geldik. Wichita'lı bir kumar yıldızı eskisi mi? Nevada'da dünyaya gelmişim. O zamanlar Mick'in elini sürdüğü her şey altına dönüşüyormuş. Ben 13 yaşıma bastığımda şansı döndü ve seni suçladı. Amerika kaçabilmem için benimle buraya gelerek çok şeyden vazgeçti ve ben de buraya gelir gelmez doğrudan Travis'e denk geldim. Ve Travis'e baktığında fena halde tanıdık geliyor. Finch başını sallayıp sigarasını yere attı. Siktir ya, Abby gerçekten de boktan bir durummuş. Gözlerimi kıstım. Eğer az önce sana anlattıklarımı birilerine anlatacak olursan mafyayı ararım. Bazılarını şahsen tanıyorum. Saçmalık. Omzumu siktim. İster inan ister inanma. Finch şüpheyle bana bakıp gülümsedi. Resmi olarak tanıdığım en havalı kişisin. Senin için üzüldüm Finch. Daha sık dışarı çıkmalısın. Deyip kafeteryanın girişinde durdum. Çenemi tutup kaldırdı. Her şey ona girecek. Her şeyin bir nedeninin olduğu hikayesine körü körüne inananlardanım. Buraya geldiniz. Amerika şeyle tanıştı. Senin yolun bir şekilde çember ile kesişti. Bir şekilde Travis Maddox dünyasını alt üst ettin. Bir düşünsene deyip dudaklarıma küçük bir öpücük kondurdu. Travis yavaş ol dedi. Belimi kavrayıp beni havaya kaldırdı ve arkasına geçip yere bıraktı. Bu haltı yemesinden endişe edeceğim son insan sendin Finch. Bari sen yapma diye takıldı. Finch Travis'in yanına eğilerek göz kırptı. Daha sonra görüşürüz kurabiyem. Travis dönüp bana baktığında gülümsemesi silinmişti. Suratın niye asık? Başımı sallayıp adrenalinin işini yapmasını bekledim. Sadece o lakaptan hoşlanmıyorum. Bazı kötü anıları depreştiriyor. Şu rahibin şefkatini belli etmek için kullandığı bir terim miydi? Hayır diye homurdandım. Travis avcunu yumrukladı. Gidip Finch'i eşek sudan gelinceye kadar dövmemi ister misin? Ona bir ders vereyim mi? Onu 2,80 yere sereceğim. Gülümsememe engel olamadım. Eğer Finch'i 2,80 yere sermek isteseydim, ona Prada'nın kapandığını söylemem yeterli olurdu. İşin kalanını kendisi hallederdi. Travis gülüp beni kapıya doğru itti. Hadi gidelim. Burada harcanıyorum. Masada beraber oturup çimdikler ve böğrümüze attığımız dirseklerle birbirimize sataştık. Travis idayı kaybettiğim geceki kadar iyimserdi. Masadaki herkes durumu fark etti ve benimle bir mini yemek kavgası başlattığında çevremizdeki masalarda oturanların dikkati bize yöneldi. Gözlerimi yuvarladım. Kendimi hayvanat bahçesinde sergileniyormuş gibi hissediyorum. Travis bir an beni izledi. Bize bakanları fark etti ve sonra ayağa kalktı. Yapamam diye bağırdı. Odadaki herkes dönüp ona bakarken ben de huşu içinde seyrettim. Travis başını aklından geçen bir ritme göre sallıyordu. Shapley gözlerini kapadı. Of, hayır. Travis gülümsedi. Get no satisfaction diye şarkı söylemeye başladı. Masaya tırmanırken şarkıyı söylemeye devam etti. Herkesin gözü üstündeydi. Eliyle masanın sonundaki futbol oyuncularını işaret etti ve onlar da gülümseyip her bir ağızdan şarkıyı söylemeye başladılar. Mekandaki herkes elleriyle masaya vurarak ritim tutuyordu. Travis yumruğunu mikrofon gibi tutarak şarkı söyleyip yanımdan geçti. Herkes tek bir ağızdan şarkı söylüyordu. Hey, hey, hey. Travis kalçalarını oynatınca salondaki kızlardan ıslıklar ve çığlıklar yükseldi. Yine yanımdan geçip nakaratları salonun öbür tarafına söylemeye başladı. Futbol oyuncuları korosu olmuşlardı. Alkışlayan izleyicilerini işaret etti. Birkaç kişi kalkıp onunla dans etti ama çoğu şaşkınlık içinde eğlenerek gösterisini izledi. Yan masaya sıçrayan Amerika cayaklayıp ellerini çırptı ve dirseğini böğrüme geçirdi. Başımı salladım. Belli ki ölüp High School Musical'da uyanmıştım. Futbol oyuncuları na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na diye mırıldanıyorlardı. Travis mikrofon yumruğunu havaya kaldırdı. Sonra da aşağı atlayıp masanın üstünde uzandı ve yüzüme bakıp şarkı söylemeye devam etti. Bütün salonda bir alkış koptu. Hatta birkaç kişi ıslık çalıyordu. Alnımı öpünce başımı salladım. Travis ayağa kalkıp seyircileri selamladı. Önümdeki sandalyesine döndüğünde güldü. Artık sana bakmıyorlar değil mi dedi soluk soluğa. Teşekkür ederim, zahmet etmeseydin dedim. Eps, başımı kaldırdığımda Parker'ın masanın diğer ucunda oturduğunu gördüm. Herkesin gözü tekrar üzerimdeydi. Parker, konuşmamız lazım dedi. Tedirgin gözüküyordu. Amerika'ya, Travis'e ve sonra da Parker'a baktım. Lütfen olur mu diye sorup ellerini ceplerine soktu. Başımı sallayıp peşinden dışarı çıktım. Pencerelerin yanından geçip binanın yanına görünmeyeceğimiz bir yere yürüdü. Yeniden sana dikkat çekmek istemiştim. Bundan nefret ettiğini biliyorum. O zaman eğer konuşmak istiyorduysan telefon açabilirdin dedim. Başı da onayladı. Yere bakıyordu. Seni kafeteryada bulmak gibi bir niyetim yoktu. Önce bir şeyler olduğunu gördüm. Sonra da seni görünce içeri dalıverdim. Özür dilerim. Bir şey söylemeden bekledim. Konuşmaya devam etti. Travis'le aranızda ne olduğunu bilmiyorum. Beni ilgilendirmez. Seninle sadece birkaç defa buluştuk. İlk başta canım sıkılmıştı. Ama sonra sana karşı hislerim olmasa rahatsız olmayacağımı fark ettim. Onunla yatmadım Parker. Tuvaletine bir litre patron kusarken saçlarımı tuttu. Aramızdaki en romantik an buydu. Bir kahkaha attı. İlişkimize hak ettiği fırsatı veremediğimizi düşünüyorum. Sen Travis'in yanında kalırken olmaz. İyi bir işin aslı şu. Ben senden hoşlanıyorum. Adının ne olduğundan emin değilim. Ama seni düşünmeden duramıyorum. Gülümsedim ve o da elimi tutup parmağını bileziğimin üstüne gezdirdi. Büyük ihtimalle bu gülünç hediyeyi vererek seni korkuttum. Ama daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Sanki senin ilgini çekmek için sürekli olarak Travis'e yarışıyormuşum gibi hissediyorum. Bilezikle beni korkutmadın. Dudaklarını birbirine bastırdı. Birkaç hafta içinde seni yeniden dışarı çıkarmak istiyorum. Travis'e geçirmen gereken bir ay dolduktan sonra. O zaman dikkatimiz dağılmadan birbirimizi tanımaya odaklanabiliriz. Bana uyar. Eğilip gözlerini kapadı ve dudaklarını dudaklarıma bastırdı. Yakında seni ararım. El sallayıp onu geçirdikten sonra kafeteryaya dönüp Travis'in yanından geçtim. Beni yakalayıp kucağına oturttu. Ayrılmak zor mu geldi? Morgan'a döndüğümde yeniden denemek istiyor. Siktir, başka bir iddia bulmam gerekecek deyip tabağımı önüme çekti. Sonra 2 hafta geçip gitti. Dersler dışında uyumadığım her an Travis'in yanındaydım ve bu sürenin çoğunda ikimiz yalnızdık. Beni akşam yemeğe çıkardı. İçmek ve dans etmek için Red'e götürdü. Bowling oynamaya gittik ve bu arada 2 dövüşe çağrıldı. Katılana kadar gülmediğimiz zamanlarda şakadan güreşiyorduk ya da Toto'yu da alıp aramıza birbirimize sarılıp bir film izliyorduk. Göz süzmekten ibaret olsa bile kendisine ilgi gösteren her kızı ısrarla görmezden geliyordu ve herkes yeni Travis'ten bahseder olmuştu. Dairedeki son gecemde Amerika ile Shapley açıklanamaz bir biçimde ortadan kayboldular ve Travis özel bir son gece yemeğiyle uğraşıyordu. Şarap aldı, peçetelerimizi masaya yerleştirdi ve hatta o geceye özel çatal bıçak takımı bile aldı. Tabaklarımızı kahvaltı tezgahına yerleştirip karşı karşıya oturmak için taburesini öbür tarafa çekti. İlk defa çıktığımızı hissettim. Bu gerçekten iyi olmuş Trev. Yeteneklerini benden saklıyormuşsun dedim. Yaptığı kajun tavuk ezmesini çiğnerken kendini gülümsemeye zorladı ve muhabbeti havadan sudan konularla sınırlamak için kendisini zorladığını fark ettim. Sana daha önceden söylemiş olsaydım her gece böyle yemekler isterdin. Gülümsemesi kaybolup gitti ve bakışlarını masaya çevirdi. Yemeğimle oynadım. Ben de seni özleyeceğim Trev. Buraya gelmeye devam edeceksin, değil mi? Geleceğimi biliyorsun ve sen de Morgan'a gelip tıpkı önceden yaptığın gibi çalışmama yardım edeceksin. Ama aynı olmayacak, içini çekti. Sen Parker'la çıkıyor olacaksın. Kendimizi başka işlere vereceğiz. Yollarımız ayrılacak. O kadar da değişmeyecek. Bir kahkaha atmayı başardı. İlk tanışmamızı gören kimse şu anda burada oturacağımızı tahmin edebilir miydi? 3 ay önce beni bir kıza veda ettiğim için bu kadar kederli olduğuma asla inandıramazdın. İçim burkuldu. Kederli olmanı istemiyorum. O zaman gitme dedi. Yüzünde öyle çaresiz bir ifade vardı ki suçluluktan boğazım düğümlenmiş gibi hissettim. Buraya taşınmam Travis. Bu delilik olur. Kim demiş? Hayatımın en iyi 2 haftasını geçirdim. Ben de. O zaman neden seni bir daha hiç göremeyecekmişim gibi hissediyorum? Verecek bir yanıtım yoktu. Dişlerini sıktı ama kızgın değildi. Yanına gitme arzum dayanılmaz hale gelince kalkıp tezgahın çevresinden dolaştım ve kucağına oturdum. Bana bakmayınca boynunu sarılıp yanağımı yanağına bastırdım. Kulağına yaklaşıp nasıl bir baş belası olduğumu anlayıp beni özlemenin nasıl bir şey olduğunu unutacaksın dedim. Sırtımı sıvazlarken ofladı. Söz mü? Geriye yaslanıp gözlerine baktım ve yanaklarına ellerimle dokundum. Baş parmağımla çenesini okşadım. Yüzünü o hale görmek canımı yakıyordu. Gözlerimi kapayıp ağzının köşesini öpmek için eğildim ama döndüğü için dudaklarının istemediğimden büyük bir kısmını öptüm. Öpücük beni şaşırtmış olsa da kendimi hemen geri çektim. Travis dudaklarını dudaklarından ayırmasa da daha ileri gitmedi. Nihayet geri çekilip bir gülümsemeyle ortamı yumuşattım. Yarın çok işim olacak. Mutfağı temizleyip yatağa gideceğim. Sana yardım ederim dedi. Konuşmadan bulaşıkları yıkarken Toto da ayağımızın dibinde de uyuyordu. Son bulaşığı da kurulayıp tezgaha koyduktan sonra elimi biraz fazla sıktı. Tutup beni yatak odasına götürdü. Koridordan yatak odasının kapısına giden yol normalin 2 katı uzun sürmüştü sanki. İkimiz de vedalaşma anının sadece birkaç saat uzaklıkta olduğunu biliyorduk. Bu defa yatağa girmek için tişörtlerinden birini giyerken beni izliyormuş numarası yapmaya kalkışmadı. Üstünde sadece boxer'ı kalana dek soyundu ve battaniyenin altına girip benim de ona katılmamı bekledi. Yanına gelince Travis lambayı kapatıp izin alma ya da özür dileme ihtiyacı duymadan beni kendisine çekti. Kollarına sıkıp içini çekti ve ben de yüzümü koynuna yerleştirdim. Hayatımın geri kalanı boyunca bu anı özleyeceğimi biliyordum. Dolayısıyla sonuna kadar yaşamak için elimden geleni yaptım. Pencereden dışarı baktı. Yüzüne ağaçların gölgesi vuruyordu. Travis gözlerini sımsıkı kapattı ve sanki yer yarılmış da düşüyormuşum gibi hissetmeye başladım. Onun acı çektiğini görmek ızdırap vericiydi. Sadece benim neden olduğumu bilmek değil, aynı zamanda bunu dindirebilecek tek kişinin ben olduğumu bilmek de. Trev, iyi misin diye sordum. Konuşmadan önce uzun bir sessizlik oldu. Hayatımda hiç daha az iyi olmamıştım. Alnımı boynuma bastırdım ve beni biraz daha sıkı kavradı. Bu çok saçma dedim. Birbirimizi her gün görmeye devam edeceğiz. Bunun doğru olmadığını biliyorsun. Hissettiğimiz kederin ağırlığı altında eziliyorduk ve ikimiz de kurtulmak için bastırılmaz bir istek duyduk. Çenemi kaldırdım ama tereddüt ettim. Yapmak üzere olduğum şey bütün her şeyi değiştirecekti. Travis zaten tensel yakınlığı zaman geçirmekten başka bir şey olarak görmüyor dedim kendi kendime. Gözlerimi yeniden kapatıp korkularımı yuttum. Bir şeyler yapmak zorundaydım. Yoksa ikimizin de sabaha kadar dehşet içinde dakikaların geçmesini izleyeceğimizi biliyordum. Dudaklarımla boynuna dokunup yumuşak yavaş bir öpücükle tenini tadarken kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Travis şaşkınlıkla aşağı baktı ve sonra ne istediğimi anlayınca gözleri yumuşadı. Aşağı eliyle dudaklarını narin bir tatlılıkla dudaklarıma bastırdı. Dudaklarından gelen sıcaklık ayak parmaklarıma kadar yayıldı ve onu kendime doğru çektim. Artık ilk adımı atmıştık ve benim burada durmak gibi bir niyetim yoktu. Dudaklarımı ayırıp Travis'in dilinin benimkine geçmesine izin verdim. Seni istiyorum dedim. Aniden öpüşmesi yavaşladı ve kendini geri çekmeye çalıştı. Başladığımı bitirmeye kararlıydım ve onu daha büyük bir endişeyle öpmeye devam ettim. Bunun üzerine Travis dizlerinin üstüne kalkana kadar kendini çekti. Ben de onunla birlikte doğrularak dudaklarımızın birbirinden ayrılmasını engelledim. Beni engellemek için omuzlarımı tuttu. Soluk soluğaydı. Eğlendiği belli eden bir gülümsemeyle bu ne şimdi diye sordu. Bunu yapmak zorunda değilsin güvercin. Bu gece benimle ilgili değil. Kendini geri tutuyordu ama gözlerinden kendisini uzun süre kontrol edemeyeceğini anlayabiliyordum. Yeniden ona doğruldum. Bu sefer kolları dudaklarımla dudaklarına değmeme izin verecek kadar gerildiler. Kaşlarımın altından kararlılıkla ona baktım. Sözcükleri dile getirmeden önce kendimi toparlamam gerekti ama kararlıydım. Bunu söyleyecektim. Dudaklarım ağzında beni yalvartma diye fısıldadım. Bu iki sözcüğü duyunca bütün çekinceleri ortadan kayboldu. Beni sert ve şehvetli bir şekilde öptü. Parmaklarımı sırtından aşağı kaydırdı. Gergince baksırının lastiğinin etrafında dolaştırdım. O anda dudaklarından sabırsızlandığını hissettim ve vücuduyla beni itince yatağa düştüm. Dili bir kez daha dilimi okşuyordu ve elimi baksır ile teninin arasında kaydıracak cesareti bulunca inledi. Travis tişörtümü çekip çıkardı ve ardından bir elini kalçama kaydırıp kilodumu tuttu ve bacaklarımdan aşağı çekti. Elini uyluğumun iç tarafına kaydırırken ağzı bir kez daha benimkiyle buluştu ve parmakları daha önce hiçbir erkeğin dokunmadığı yerlere geldiğinde tutmakta olduğum nefesimi uzun, yükselip alçalan bir inlemeyle verdim. Elimin her hareketiyle dizlerimin ağırlığı titriyordu ve parmaklarımı etine batırdığımda üstüme çıktı. "Güvercin," dedi soluk soluğa. "Bu akşam olmak zorunda değil. Sen hazır olanı dek beklerim." Komodinin üst çekmecesine uzanıp açtım. Plastik paketi parmaklarımın arasında alıp ağzıma götürdüm ve ambalajı ısırarak açtım. Serbest elini arkamdan çekti ve ardından boxer'ını indirip aramızda olmalarına tahammül edemiyormuş gibi bir tekmeyle fırlatıp attı. Ambalaj parmaklarının arasında hışırdadı ve 1-2 saniye sonra onu kasıklarımın arasında hissettim. Gözlerimi kapadım. "Bana bak güvercin." Gözlerimi kaldırıp ona baktığımda gözlerinde aynı anda hem şefkat hem de kararlılık gördüm. Başını yana eğip eğildi ve beni yumuşakça öptü. Ardından vücudu gerildi ve küçük yavaş bir hareketle içime girdi. Geri çekildiğinde hissettiğim rahatsızlıkla dudağımı ısırdım. Sonra yeniden içime girdi. Acıyla gözlerimi sımsıkı kapadım. Bacaklarımı kalçalarına sımsıkı dolayınca beni bir kez daha öptü. "Bana bak," diye fısıldadı. Gözlerimi açtığımda kendini bir kez daha içime itti ve ben de o muhteşem yanma hissiyle çığlık attım. Ben gevşeyince vücudunun vücuduma göre olan hareketi daha ritmik hale geldi. Başlarda hissettiğim tedirginlik tamamen kaybolmuştu. Travis bana doyamıyormuş gibi etimi avuçluyordu. Beni kendisine çekti ve hissettikleri dayanılmaz derecede yoğunlaşınca inledi. Ağzını ağzıma yaklaştırmış. "Seni o kadar uzun zamandır istiyorum ki Abby. Tek istediğim şey sensin," dedi soluk soluğa. Bir eliyle uyluğumu tutup dirseğiyle kendini destekledi. Benden sadece birkaç santim yukarıdaydı. Tenimizi ince bir ter tabakası kaplamaya başladı ve dudaklarıyla çenemi kat edip ensemden aşağı giden bir çizginin üstünde gezdirdiğinde de belimi yukarı doğru kıvırdım. "Travis," diye inledim. Adını söylediğimde yanağını yanağıma bastırdı ve hareketleri katılaştı. Boğazından çıkardığı sesler daha yüksek hale geldi. Ve nihayet kendisini son bir kez içime bastırıp üstümde inleyip titredi. Birkaç saniye sonra rahatladı ve soluk alıp vermesi yavaşladı. Yorgun, hoşnut bir gülümsemeyle, "Ama da etkileyici bir ilk öpücükmüş," dedim. Yüzümü süzüp yanıt verdi. "Senin son ilk öpücüğün." Yanıt vermeyecek kadar şoke olmuştum. Yanıma karın üstü uzandı. Bir kolunu belimin üstüne uzattı ve alnını yanağına dayadı. Soluklarının iyice yavaşladığını duyana dek parmaklarımı sırtında dolaştırdım. Saatlerce uyanık kalıp Travis'in derin nefeslerini ve dışarıdaki ağaç dalları arasında dolaşan rüzgarı dinledim. Amerika ile şey bir sessizce kapıyı açıp eve girdiler ve parmaklarının ucunda koridoru geçip odalarına giderken fısıldaştıklarını duydum. Eşyalarımı sabahtan toplamıştık ve ertesi sabahı ne kadar zor olacağını düşünüp irkildim. Travis bir defa benimle yattı. Attığında merakının tatmin olacağını düşünmüştüm. Ama bunun yerine sonsuza dek beraber olmaktan bahsetmeye başlamıştı. Aramızda geçenlerin bir başlangıç değil de son olduğunu öğrendiğinde yüzünün alacağı ifadeyi düşününce gözlerimi kapadım. Onunla beraber olamazdım ve ona bunu söylediğimde benden nefret edecekti. Kendimi kolunun altından kurtarıp giyindim. Ayakkabılarımı elime alıp Shapley'in odasına gittim. Amerika yatakta oturuyordu ve Shapley de dolabın önünde tişörtünü çıkarmaktaydı. "Shapley, her şey yolunda mı Abby?" diye sordu. Benimle koridora çıkmasını işaret edip "Mer," dedim. Endişeli gözlerle bana bakıp başını salladı. "Neler oluyor? Beni hemen morguna götürmen lazım. Yarına kadar bekleyemem." Dudaklarının bir tarafı yukarıya kıvrıldı. "Hiçbir zaman veda etmek konusunda iyi olmadın. Shapley ile Amerika eşyalarımı taşımama yardımcı oldular ve Morgan Hall'a olan yolculuğumuz Amerika'nın arabasının penceresinden dışarıya izleyerek geçti. Çantalarımın sonuncusunu da odaya taşıdıktan sonra Amerika bana sarıldı. Artık her şey o kadar farklı olacak ki. Beni eve getirdiğin için teşekkür ederim. Güneş birkaç saat içinde doğacak. Git artık," deyip onu bir defa sıkarak bıraktım. Amerika odamdan çıkarken arkasına bakmadı ve sinirli sinirli dudağımı çiğnedim. Ne yaptığımı öğrenince sinirden küplere bineceğini biliyordum. Tişörtüm başımdan geçirirken çatırdadı. Havadaki statik elektrik kışın yaklaşmasıyla daha da artmıştı. Kendimi biraz kayıp hissedip kalın yorganımın altında bir top olacak şekilde büzüldüm ve burnumdan nefes aldım. Travis'in kokusu tenime sinmişti. Yatak soğuk ve yabancı geliyordu. Travis'in yatağının tam zıttıydı. 30 gün boyunca küçücük bir daireye Esther'in en kötü şöhretli serserileriyle paylaşmıştım ve bütün o didişmeler ve gece misafirliklerinden sonra olmak istediğim tek yer orasıydı. İlk telefon sabah saat 8'de geldi ve sonraki bir saat boyunca her 5 dakikada bir telefonum çaldı. Kara Abby diye homurdandı. Şu aptal telefonu aç. Uzanıp telefonu kapattım. Kapının gümlediğini duyana dek günü planladığım gibi odama saklanıp geçiremeyeceğimi anlamıştım. Kara kapının koluna asılıp çekti. Ne var? Amerika onu itip içeri girdi. Neler oluyor diye bağırdı. Gözleri kırmızı ve şişti ve hala pijamalarının içindeydi. Oturdum. Ne var Mer? Travis yıkılmış vaziyette. Bizimle konuşmuyor. Evin altını üstüne getirdi. Müzik setini odanın öbür tarafına attı. Şey hep onun aklının başına getiremiyor. Avuçlarımla gözlerimi ovup gözlerimi kapıştırdım. Bilmem ki. Bok bilmezsin. Bana neler olduğunu anlatacaksın ve bunu hemen şimdi yapacaksın. Anladın mı? Kara duş torbasını alıp kaçtı. Çıkarken kapıyı çarpınca yüzümü buruşturdum. Danışmamıza ya da daha beteri öğrenci dekanına anlatmasından korkuyordum. Tanrı aşkına Amerika, sesini alçak tut diye fısıldadım. Dişlerini gıcırdattı. Sen ne halt ettin? Yaptığımdan ötürü Travis'in bana kızgın olacağını düşünmüştüm. Kafayı yiyip sağa sola saldıracağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Ben bilmiyorum deyip yutkundum. Senin gitmene yardım ettiğimizi öğrendiğinde şeypi yumruk atmaya çalıştı. Ey bir ne olursun söyle diye yalvardı gözleri dolarak. Olanlar beni korkutuyor. Gözlerindeki korku gerçeğin sadece bir kısmını söylememe yetti. Sadece veda edemedim. Benim için zor olduğunu biliyorsun. Bu başka bir şey Abby. Travis delirmiş gibi. Bağırarak senin adını söylediğini duydum. Sonra da bütün dairede delirmiş gibi seni aradı. Şeyp'in odasına dalıp neler olduğunu söylememizi istedi. Sonra da sana telefonu ulaşmayı denedi. Tekrar tekrar tekrar aradı. İçini çekti. Yüzü. Tanrım Abby onu hiç böyle görmemiştim. Yatağının çarşaflarını yırtıp attı. Yastıklarını attı. Yumrukla atıp aynasını kırdı. Kapısını tekmeledi. Menteşelerinden çıkardı. Hayatımda gördüğüm en korkutucu şeydi. Gözlerimi kapatıp birikmiş olan yaşlarımın yanaklarımdan süzülmesine neden oldum. Amerika cep telefonunu suratıma tuttu. Onu aramak zorundasın. En azından arayıp ben iyiyim demek zorundasın. Tamam arayacağım. Telefonu yeniden uzattı. Kaçmak yok şimdi arıyorsun. Telefonu alıp tuşlara basarken bir yandan da ona ne diyeceğimi düşünmeye çalıştım. Telefonu kapıp numarayı çevirdi ve bana geri uzattı. Telefonu kulağıma tutup derin bir nefes aldım. Travis, Mer diyerek telefonu açtı. Sesi kaygıyla boğuklaşmıştı. Benim. Travis konuşmadan önce birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Dün gece içine şeytan mı girdi? Sabah kalktım ve sen gitmiştin. Ve sen... Sen bana veda bile etmeden gidiyorsun, öyle mi? Niye? Özür dilerim ben. Özür mü dilersin? Burada kafayı sıyırdım. Telefona cevap vermiyorsun. Dışarıya sıvışıyorsun. Ve niye? Nihayet her şeyi çözdüğümüzü sanmıştım. Sadece düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. Neyi düşünmek için? Durdu. Seni incittim mi? Hayır, öyle bir şey değil. Çok ama çok özür dilerim. Amerika'nın sana anlattığından eminim. Ben veda edemiyorum. Seni görmem lazım dedi. Sesinden çaresizlik akıyordu. İçimi çektim. Bugün yapmam gereken bir sürü şey var Trev. Bavullarımı boşaltmam ve bir ton çamaşır yıkamam lazım. Pişman olmuşsun dedi sesi kırılarak. Öyle mesele o değil. Biz arkadaşız. Bu değişmeyecek. Arkadaş mı? Peki dün akşam ne bok yedik dedi. Öfkesi telefondan çıkıp suratıma çarpmıştı. Gözlerimi sımsıkı kapattım. Ne istediğini biliyorum. Sadece bunu şu an yapamam. O halde biraz zamana ihtiyacım var, öyle mi diye sordu. Daha sakin bir sesle. Bunu bana söyleyebilirsin. Benden böyle kaçmana gerek yoktu. En kolayı buymuş gibi geldi. Kimin için kolay? Uyuyamadım. Sabah nasıl olacağını düşünüp durdum. Eşyalarımı Mary'in arabasına yüklememizi ve yapamadım Trev dedim. Artık burada olmayacak oluşun yeterince kötü. Öylece hayatımdan çıkıp gidemezsin. Kendimi gülümsemeye zorladım. Seninle yarın görüşürüz. Aramızda bir soğukluk olmasını istemiyorum. Tamam mı? Sadece bir şeyleri çözmem gerekiyor o kadar. Tamam dedi. Bunu yapabilirim. Telefonu kapattığımda Amerika bana öfkeyle bakıyordu. Onunla yattın ha, seni fahişe. Bir de bana anlatmayacaktın öyle mi? Gözlerimi yuvarlayıp kendimi yastığa bıraktım. Bu seninle ilgili değil Mer. Bu mesele resmi olarak içinden çıkılmaz hale gelmiş durumda. Olayın neresi bu kadar zor anlamıyorum. Siz ikinizin de delirecek seviyede mutlu olmanız lazım. Kapıları kırıp odalarda saklanmanız değil. Onunla olamam diye fısıldadım. Gözlerimi tavandan ayırmadan. Elini elime koydu ve yavaşça konuştu. Travis zor bir adam. İnan bana. Onun hakkındaki bütün kaygılarını tamamen anlıyorum. Ama senin için daha şimdiden ne kadar değiştiğine baksana. Son 2 haftayı bir düşünsene Abby. O Mick değil. Ben mi kim? Travis'le bir ilişkiye giremem ve uğrunda çaba harcadığımız her şey. Puf. Parmaklarımı ışıklattım. Uçar gider. Travis bunun olmasına izin vermez. Bu onun elinde olan bir şey değil, değil mi? Onun kalbini kıracaksın Abby. Onun kalbini kıracaksın. Aşık olacak kadar güvendiği ilk kız sensin ve sen de onu duvara çevirecektin. Yalvaran sesine eşlik eden yüz ifadesini görmek için başımı öbür tarafa çevirdim. Mutlu son ihtiyacım var. Buraya bunun için geldik. Bunu yapmak zorunda değilsin. İlişkiniz yürüyebilir. Şansım tükenene dek. Amerika ellerini havaya kaldırıp baktı. Tanrım Abby, yine bu zırvalığa başlama. Bunun hakkında konuşmuştuk. Telefonum çaldı ve ekrana baktım. Parker arıyor. Başını salladı. Daha konuşmamız bitmedi. Amerika'nın öfkeyle bakan gözlerinden kaçınıp telefonu açtım. Alo, Eps, özgürlüğünün ilk günü kutlu olsun. Kendini nasıl hissediyorsun dedi. Özgür hissediyorum dedim. Heyecanlanmış gibi bile yapamıyordum. Yarın akşam yemeğe çıkmamıza ne dersin? Seni özledim. Evet deyip kolumun yeniyle burnumu sildim. Yarın mükemmel olur. Telefonu kapattıktan sonra Amerika suratını astı. Döndüğüm zaman bana soracak dedi. Neler konuştuğumuzu öğrenmek isteyecek. Ona ne diyeceğim? Ona verdiğim sözü tutacağımı söyle. Yarın bu saatte beni özlemiyor olacak. 9. ayrımın sonu. Sayfa 185.